Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağıralım herkesi. Bugün acayip bir şey konuşacağız. Aslında biz bunun benzerlerini daha önce konuştuk. Neden konuştuk? Çünkü gündelik sıradan hayatımızın içinde tuhaf tuhaf yaftalanıyoruz. Kimler yaftalanıyor? Bir kere iktidara biat etmeyen herkesin böyle bir yaftayı üzerine alması kaçınılmaz. Diğerleri için zaten tekil bir bakış söz konusu. Onlar herkese aynı yönde bakıyorlar. Herkes aynı şekilde yaşıyor, yaşamalı. Herkes aynı şeyi düşünüyor, herkes aynı şeye inanıyor. Onun dışındaki herkes işte terörist, bozguncu bilmem ne. Şimdi bunlara eklenen yeni bir kavram var. Biliyorsunuz burada daha önce söylemiştim size. Hani hiçbir şekilde adını anmayacağım. Çünkü siyasete zarar veriyor artık. Gerçekten zarar veriyor. Yaptıklarıyla, dalgalanmalarıyla seversiniz, sevmezsiniz. Ama 1969'dan beri yani neredeyse kabaca 60 senedir bu ülkede siyasetin içinde var olan bir partinin önderliğini yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Ve şu anda geldikleri nokta itibariyle Türkiye'de siyasetin birkaç bileşenini ortaya koyduğumuzda diyorum işte seversiniz, sevmezsiniz, oy verirsiniz, vermezsiniz ama siyasetin gerçekliği, realitesi bakımından baktığınızda MHP'nin bugün oy verenleri açısından nasıl bir yöne kanalize olduklarını görüyorsunuz oy düşüşünde. Artık bu iktidarın kendi elindeki yeni anketlerde falan da son derece net şekilde görülüyor zaten. MHP lideri dün aslında beklediğimiz çıkışı yaptı, hatırlayacaksınız. Biz burada iki gün önce konuşurken Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği saçma sapan sözleri, hani herkesi aynı kefeye koyan, herkesi bir kamuoyu kanaat önderiymiş gibi sürekli olarak silkelemeye çalışan, öyle yap böyle yap diyen ve sıkıştığı anda da ben bunu sizler için söylemedim ki herkes için geçerli değil, inananlar için geçerli dediği ama bal gibi, buz gibi, boru gibi gündelik yaşantımızı değiştirmeye çalıştığı sözler. Onlardan bir tanesi, o sözlerden daha önemlisi aslında, yeni yargı yılının açılışı sırasında Yargıtay'ın yeni binasının da aynı zamanda eş zamanlı olarak açılışı sırasındaki bir tavırla ortaya çıktı. Çünkü orada biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Diyanet İşleri Başkanı'nın da duayla açılış yaptığını, Yargıtay Başkanı'nın da üzerinde cübbesi varken el açıp bu duaya eşlik ettiğini gördük. Türkiye'de laikliğin anayasanın sadece ikinci maddesinde yer alan bir kavram olmadığını, özellikle Afganistan örneğine bakıldığı zaman aslında toplumdaki bu tarz çözülmelerin gelecekte nasıl yanlışlıklara yol açabileceğini gören insanlar açısından bu kabul edilemez bir durumdu. Çünkü söylenen şey şu değil, yani insanlar dua edemez, dine uygun yaşayamaz, kendi özel hayatlarıdır. Ve bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı tam da bu işi çomaklarcasına çıkıp dedi ki istiyorlar ki din yargıda, alışta, satışta, gündelik hayatta etkin olmasın. Ben de bir gün sonraki yayında dedim ki evet özellikle bunu istiyorum. Yaptığın tarif laiklik tarifi ve Türkiye'nin bugün halihazırda 100. yılına giden genç Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi. Varlık deyince yine Milliyetçi Hareket Partisi liderinin gündeme çok sıkça getirdiği, aslında kendi sıkışmışlığını çözmek için sürekli olarak kullandığı bir kelime var. Beka. Beka kalıcılık demek. Ama çok eskimiş, hani baki sözü vardır ya, aynı kökten gelir ikisi. Aynı zamanda içinde ölümsüzlük anlamı da barındırır. Biz çok uzun bir süredir görüyoruz ki başı her demde sıkıştığında iktidara koltuk değneği olarak koşan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri beka sözünden aslında siyaseten bu iki partinin varlığını anlatıyor. Onun derdi sadece Cumhur İttifakı olarak adlandırılan bu birlikteliğin devamı, yani ülkenin devamıyla, ülkenin kalıcılığıyla, ülkenin ölümsüzlüğüyle çok ilgilenmiyor. Nereden biliyoruz bunu? Beka denen kavramın çok sık değişmesi. Öyle bir bekadan bahsediyoruz ki mesela bir gün patates soğan satanların patatesi soğanı depoda bekletmeleriyle yok olabilecek bir beka. Oysa bir önceki dönemde devletin bekası için yolsuzluklardan sıyrılması gerektiğini söylüyordu aynı Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Hem de o kadar sert sözlerle söylüyordu ki çıkıp bu adamdan cumhurbaşkanı olmaz diyebiliyordu Tayyip Erdoğan. MHP'liler bu işe de bir kılıf buldular. Şöyle bir kılıf buldular. Dediler ki MHP'nin üst düzey yöneticileri tarafından dillendirildi bu. Biz 17-25 Aralık sürecinde bu sözleri söyledik. Evet, bunlar yalan değil. Zaten bunu deme şansları yok. Partinin kendi giriş katındaki kütüphanesinde yer alan MHP liderinin altında imzası olan kitaplarda, oradaki baskılarda 17-25 Aralık yolsuzluk haftası ile ilgili kitap var. Hala duruyor. Bundan vazgeçilmiş falan değil. Ama dediler, bizim için her şeyi değiştiren 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Ve bu girişimin ardından ülkenin bekasını isteyenler bir araya geldi. Yani biz. Ama onun dışında herkes bu ülkenin bekasına düşman. Kalıcılığına, ölümsüzlüğüne, devlet yönetimine düşman. Oysa bunun gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını anlayabilmek son derece kolay. Patates soğandan ülkenin Libya politikasına kadar geniş bir skalada faaliyet gösteren bu beka denilen kavramın ne kadar dandik, ne kadar oynak bir şey olduğu ortaya çıktı böyle. Çünkü bir gün söylenen ertesi gün reddediliyordu. Mesela Cumhurbaşkanı olmaz denilen insanın beni Cumhurbaşkanı yapın, yani tek yetkiyi bana verin, ondan sonra enflasyonu, faizi, dövizi görün bakalım nasıl mücadele ediyormuş demesine rağmen, o gün eleştirilmesine rağmen, yani yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz diyen, bağıran bir MHP liderinden bugün bizim 2023 içinde adayımız aynı kişidir diyen bir insana geçiş süreci beka kavramının ne kadar oynak olduğunu gösterdi bize. Oysa kavramın kendi kalıcılıkla alakalı, ölümsüzlükle alakalı az önce söylediğim gibi. Peki neden böyle bir dönüş oluyor? Çünkü dedim ya, beka denilen şeyden kastedilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, devamlılığı falan değil. Böyle bir süreklilikten bahsedilmiyor. Burada anlatılan şey Cumhur İttifakı'nın devamı. Yani onun hiçbir şekilde yara almadan hayatına devam edebilmesi. Peki bu kadar kolay mı? Değil. Çünkü bunu yapabilmek için devletlerin yönetiminde esas olan halkın mutluluğu kavramını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Nereden bulacağız halkın mutluluğu kavramını? Halkı mutlu eden birkaç şey var. Bunlardan en öncelikli olanı karnının doyması. İlk çağlardan beri aynı şey. Yani yönetici olabilmek için, halkı mutlu edebilmek için karnının doyurulması gerekiyor. Hatta eski çağlarda insanlar bu işe uyanan birkaç parlak zekalı, biraz hin, biraz kurnaz yöneticinin tavrıyla mesela festivalleri, karnavalları icat ediyorlar. Yani halkın karnını bir şekilde doyurup, onu yılda hiç değilse birkaç kez, üç kez, beş kez karnını doyurup yılın geri kalanında da o günleri bekler hale getiriyor. Bizim için de benzer bir yöntem söz konusu. Yani insanlara iki dini bayramda çıkartılan 1.000 liralık ikramiye, üzerine işte yapılan 100 liralık zamla birlikte bu kadar yılın ardından, insanlara sevinin demenin gerekçesi olarak gösteriliyor. Oysa bu ülkede neredeyse çalışan nüfusun yarısı asgari ücret düzeyine yakın bir maaşla çalışıyor. Kimi gerçekten asgari ücret alıyor, kimi o düzeyin biraz üzerinde para kazanıyor. Yani 3.000 lirayı yakalayabilmiş insanlar. Bazı futbol yorumcuları var, onlara bakarsanız zaten 8.000 lirayla geçinebilmek bile mümkün değil. Oysa dün konuştuğumuz gibi hükümetin göbek deliği sayılabilecek memursan bile yoksulluk sınırını 4 kişilik bir ailenin, bir memur ailesinin yakalayabilmesi için 9.500 liraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hal böyleyken insanlara bekayı satabilmek için destekleyici kavramlara ihtiyaç var. Bunlardan en kaçınılmazı, en önde geleni çok eski zamandan beri uygulanan bir sistem. Dua, yani haline şükret, ne yaşadığını bil, bundan daha kötüsünden kork ve bugünün yöneticilerinin yanında hizalan. Çünkü eğer hizalanmazsan önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilemeyebilirsin. Oysa MHP liderinin dün söylediği sözlerin içinde bundan daha ötesi var. Yani toplumu kutuplaştırma görevi daha önce Erdoğan'dayken, Abdülkadir Selvi'nin anlattığı gibi, hani benim sözüm değil bu, kendi sözüdür, yazdığı Hürriyet gazetesindeki yazısından alıntıdır biliyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetine bu kez MHP lideri destek vermeye başladı. Bakın, söylenenlerin içinde orası değil burası kullanılmış falan denilmesin diye uyguladığımız bir sistem var biliyorsunuz. Yani bir görüşe en yakın medya organı hangisiyse ya da onun temsilcisi kimse, onun aktarımıyla ifade ediyorum. MHP liderinin sözlerini de Türkgün gazetesinden okuyacağım size. Yani neredeyse partinin resmi yayın organı gibi çalışan gazeteden. Kendisi diyor ki, duadan korkan kaçkınlar var. Bugün Türkgün gazetesinin manşeti. Sabah özellikle buldum bunu. Anlatılan hikaye demin size söylediğim yeni yargı yılının ve Yargıtay'ın yeni binasının açılış törenindeki o üçlü fotoğraf. Yargıtay Başkanı, Cumhurbaşkanı ve yanlarında Diyanet İşleri Başkanı. Diyor ki, Kulaklarında çan çınlayan yobazların laiklik elden gidiyor feryadı koparmaları insan haklarına kategorik bir başkaldırı olarak yorumlanmalıdır. Alakası yok, çok saçma bir cümle. Hiç de böyle yorumlanmamalıdır. İçinizde gerçekten mesela kulaklarında çan sesi çınlayanlar var mı? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz mesela? Ben Ankara'da Maltepe'de doğup büyümüş bir insanım. Hayatımın tamamı çok kısa aralıklar dışında Ankara'da geçti. Benim Ankara'yı bilenler çok iyi bilir. Maltepe'de Türkiye'nin en güzel camilerinden biri vardır. Maltepe Camii tam yokuşun başında. Benim evim onun çaprazındaydı. Ben orada doğup büyüdüm. Yani hepimizin bu ülkede ortalama sıradan insanların kulağında kusura bakmasınlar ama hani çan sesi falan yok. Biz günde 5 vakit ezan sesi duymaya alışkın insanlarız. İnanıp inanmamak ayrı bir tercih. Ben inanmıyorum. Bu ayrı bir tercih. Ama o sesten rahatsızlık duymak, yani günde 5 kez ezan sesinden rahatsızlık duyup çan sesi hayal etmek tamamen uydurma bir ifade. Neden? Hatırlayın, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir proje olarak ortaya çıkmasından önce elden ele yayılan kasetlerde bu yayının ilk 2 senesinde çok dalga geçtik. Bu işin bayraktarlığını yapan bir takım tırnak içinde milli görüşçüler çıkıp şu soruyu soruyorlardı insanlara. Neden çan kaya da ezan kaya değil? Çünkü çan, çan, çan bunlar Hristiyan, bunların Müslümanlıkla alakası yok. O gün buna ulan ne diyor bu manyak herif diyebilen insanlar bugün kulaklarında çan sesi çınlayan yobazlar ifadesiyle sarsılmak durumdalar. Neden? Yani hangi birimizin kafasında böyle bir ses var ki? Bu çok üst perdeden söylenmiş, gerçek bir yalan. Böyle bir şey yok ama beka denilen şeyin içine bir iktidarın sürdürülebilmesi olarak alt başlık olarak açılabilecek beka denilen şeyin içine bir takım çuvala doldurulabilecek şeyleri tıkamaya çalışıyorsanız işte böyle bir cümle çıkıyor. Laiklik elden gidiyor feryatları. Laiklik elden gidiyor feryadı çok yerinde bir feryat. Çünkü orada verilen üçlü fotoğraf tam da laikliğin çizildiği anlamına geliyor. Bana inanmıyor musunuz? Cumhuriyet Kadınları Derneği de dahil olmak üzere isterseniz aşı karşıtlığından tutun isterseniz ülkenin Afganistan politikasına kadar iktidara kıçın kıçın yanlayan gruba bakın, aydınlıkçı gruba bakın. Aynı şeyi söyleyen insanlardan bir tanesi Doğu Perinçek. Laiklik elden gidiyor diye bağırıyor. Ya bir karar verin. Dışarıda kaldı göstermiyorlar diyerek aslında bir yanıyla sürekli olarak eleştirdiğiniz HDP Millet İttifakı gibi sizin de aynı şekilde bu insanlarla bir bağlılığınız var. Yani Perinçek grubunu göstermemeye çalışarak bir şekilde Cumhuriyet'e öyle ya da böyle inanan insanları yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ve onlar diyor ki laiklik elden gidiyor. Benim değil bu söz. Doğu Perinçek'e ait. Devam ediyor. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doğru yapmıştır. Kendisine desteğimiz tamdır. Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktadır. Alakası yok, bu da çok büyük bir yalan. Neden? Devletin bir memurunun eleştirilmesi neden din elden gidiyor kavramına yol açsın ki? Bugün bunları tek tek cümle olarak açıyoruz ki bu büyük yalan toplumda yuvalanmasın. Bu yalan, düpedüz yalan. Neden bir devlet memurunun, o zaman şundan konuşalım. Bir tapu kadastro memurunun, devletin bakanlığının eliyle işe yerleştirilmiş bir insanın eleştirilmesi ülkenin bekasının elden gitmesi midir? Yani bu mantıkla mesela tek bir kararnameyle bir insanın iki dudağından atılarak ortaya çıkartılan Merkez Bankası Başkanı'nın eleştirilmesi dinin elden gitmesi midir? O zaman ortağınıza soracaksınız, en büyük ortağınıza. Çünkü kaç kez benim sözümü dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Yenisinin de gitmesi an meselesidir, elin kulağındadır yani emin olun. Yani bu din kavramı ne kadar esnek bir kavram ki bir devlet memurunun eleştirilmesiyle yıkılabiliyor. Bu her şeyden önce dine samimiyetle inanan insanlara hakarettir. O insanların böyle bir derdi yok ki. Yani dini yaşayabilmenin kuralları belli. Onlardan bir tanesi Müslümanlığın temelleri, Müslümanlığın temel koşulları içinde devlet memurlarının eleştirilmemesi diye bir kavram yok. Bu son derece büyük bir yalan. Neden yapılıyor sorusuna birazdan geleceğiz. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı, kilit taşıdır. Duadan korkan manevi değer kaçkınlarının bile hayatlarının son etaplarında duaya ihtiyaçları vardır. Hiç kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı olup olmadığını siz tespit edemezsiniz. İnsanlar özgür iradeleriyle isterlerse ölümlerinden sonra nasıl uğurlanacaklarına kendileri karar verebilir. Sizi aşar bu sayın MHP lideri. Gerçekten aşağı. Biliyorum yayının başlığı biraz sevgili Can'ın, Can Kozanoğlu'nun Mirgün Cabas'la yaptığı kitapların başlığı gibi oldu. Yani beka, dua, kaçkın, oradaki anlatılan şeylere benziyor. Ama emin olun aslında onlar da gündelik hayatımızın nasıl bozulduğunu anlatıyordu. Benim de derdim odur. Çünkü burada söylenen şeylerin tamamı yalan. Tamamı yalan. Buradan çıkabilecek tek bir cümle yok. Laiklik elden gidiyor feryadından bahsediyor mesela. Ya laiklik elden gidiyor feryadı insanların kişisel değerlendirmelerine ait değil ki. Laiklik kavramının içi dolu. Buna önce uydurulan şey biliyorsunuz katı bir laiklik anlayışı, ondan sonra biraz daha gevşetilmiş laiklik anlayışı falandı. Baktılar tutmadı, bunun üzerine duadan beslenmeye başladılar. Diyor ki dua kaçkınlarının bile sonunda, hayatlarının sonunda duaya ihtiyaçları olacaktır. Valla Sayın MHP'lileri, sizi ilgilendiren bir şey değil bu. Siz karar veremezsiniz. İnsanların doğumlarına, yaşamlarına karar verebiliyor musunuz ki ölümlerinden sonra nasıl uğurlanacaklarına karar verebiliyorsunuz? Burada anlatılan şey baştan sona ilk gününden son gününe bir iktidarın bekasıdır aslında. Yani Cumhur İttifakı eriyen oy oranı artık dışarıdan bakıldığında da net şekilde görüldüğü için kendini kutsal bir yere oturtmaya çalışıyor. Bunun için kullandıkları insan birilerinin saçma sapan anlattıkları gibi oturup yerinden analiz yaptırdıkları gibi Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı falan filan değil. Ali Erbaş kim? Kim ki Cumhurbaşkanı adayı olacak? Ama burada yapılmaya çalışılan şey iktidara bir kutsiyet atfedebilmektir. Yani beni eleştirirsen dini eleştirirsin demeye getirmeye çalışıyor. Alakası yok ki. Şöyle bir din anlayışı olabilir mi? Düşünün siz samimiyetle inanıyorsunuz. İbadetinizi kendinize göre yerine getiriyorsunuz. Kabahatten uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Günah kavramınız var kafanızda. Onu bir yere yerleştirip yaşamınızı buna göre sürdürüyorsunuz. Özgür iradenizdir. Ama biri çıkıp diyor ki sen bu arada iktidarı da eleştiremezsin. Çünkü eleştirirsen bu günah olur. Yani sen dine de karşı çıkmış olursun. Çünkü bir devlet memurunu eleştirmek bile dine hakarettir. Bu çok büyük bir yalan. Gerçekten çok büyük bir yalan. Bir devlet memurunu eleştireceksek biz, bunu toplumsal yaşam düzeni içinde mi yapacağız? Uhrevi inanışlarımızla mı? E o zaman devlet dediğin kavram yere nasıl inecek? Ayağa nasıl basacak? Mesela bir vergi dairesine gittiğin zaman vergi dairesinde yapılan işlem uhrevi midir yoksa dünyevi midir? Bunu anlamak için cebinden çıkartıp kasada veznede ödediğin paraya bakman yeterlidir. O Lidyalıların eseri çünkü. Oradan çıkmış, sana gelmiş, oradan veriyorsun. Yani senden çok önce, dinler tarihinden bile çok önce kullanılan bir nesneyi, bir değiş tokuş aracını hayata geçirebiliyorsan o zaman farklı bir şey konuşacağız. Bu cümlenin ayaklarının yere basmadığını çok daha rahat anlayacağız. Ama bunu anlayabilmek için elimizde çok başka veriler de var bizim. Görebiliriz gündelik hayatımızın içinde neyi saklıyorlar kardeşim, burada ne saklanıyor sorusunun cevabını almamız gerekiyor. Ben size neyin saklandığını açıklayayım. Çok sevdiğim bir kardeşim var. Siz de biliyorsunuz, sosyal medya üzerinden de takip ediyorsunuz. Hepimizin hani hayatlarımız böyle belirli noktalar üzerinde yoğunlaşıyor ya. Sevgili Ozan kardeşimin, Ozan Bingöl kardeşimin de hayatı vergi, vergi düzenlemeleri, bu ülkenin insanının emeği bir yere kaçmasın kardeşim. Vergisini tıkır tıkır ödeyen insanların eliyle bu ülke kalkınsın, hepimize daha iyi hizmet versin devlet denen bu düzen. Bunun için koşturan bir adam. Dün akşam sevgili Ozan'la konuştuk. Ozan bir yeni yazı yazdı. Ben de sosyal medyada paylaşacağım yayından sonra. Yazdığı yazı aslında bizim burada daha önce konuştuğumuz bir şeyin hiç görmediğimiz, düşünmediğimiz bir ayrıntısı. Enflasyon üzerine sürekli konuşuyoruz ya burada. Şimdi o enflasyonun kullanıldığı başka bir alan var. Buna yeniden değerleme, yeniden değerlendirme ama daha çok kullanılan yeniden değerleme oranı denir. Nedir bu? Anlatılan hikaye şudur aslında en basit. Ozan yazısında, sosyal medyada da paylaşacağım yazısında çok net anlatıyor zaten bunu ama o yılın Ekim ayı da dahil olmak üzere bir önceki yılın Ekim ayına kadar gidilir ve onların içindeki üretici fiyat endeksi artışına bakar devlet. Üretimin ne kadar arttığını, bunun fiyatlara nasıl yansıdığına bakar ve devletten, kamunun içinde olduğu hizmetlerden alınan işte verginin, bir takım cezaların, değerli kağıt paralarının, pasaportun örneğin, noter hizmetlerinin ya da sizin ödediğiniz emlak, çevre temizlik vergilerinin bütün faturaların aslında ne kadar artması gerektiğini belirler. Buna yeniden değerleme oranı denir ve Ekim ayı enflasyonu da alındıktan sonra Kasım ayı içinde açıklanır bu. Yani Kasım'ın biliyorsunuz 3'ünde açıklanıyor Ekim enflasyonu. Ondan sonra devlet yeniden değerleme oranını belirler. Cumhurbaşkanının bunu daha düşük uygulama etkisi vardır bu arada. Belirler ve devlet hizmetlerine bu kadar zam yapar. Yani ne yapar? Mesela siz pasaport kuyruğuna girdiğiniz zaman pasaportunuzda ne kadarlık bir zamla öpüldüğünüzü bilirsiniz. Çünkü duyurulur bu, resmi gazetede yayınlanır. Yeniden değerleme oranı budur diye açıklanır. Şimdi Ozan bir hesaplama yapmış. Hesaplamanın başında da diyor ki biz çok acayip bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve ben bu tabloyu hesaplarken şu eleştirileri göze alarak yaptım. Eylül ve Ekim enflasyonları açıklanmadığı için ya bu hesap yanlış çıkar diyebilirler. Bunun önüne geçmek için de şunu yaptım. Eylül ve Ekim enflasyonlarını beklentinin çok altında, hatta sıfır, hatta eksi hesaplayarak yaptım. Ve sevgili dostlar, hani bu anlatılan bekasının peşinde koştuğumuz iktidar var ya, Kasım ayının ilk haftasından itibaren, yani 2021 yılında belirlenen yeniden değerleme oranının %35'in altında olma şansı yok. %35 diyorum. Yani sizin pasaportunuza, önümüzdeki sene için uzatacağınız pasaportunuza %35 daha fazla vergi ödeyeceğinizi bilmeniz lazım. Aracınızla ilgili vergilerin, o taşıt alım satım vergilerini demiyorum sadece. Hani yılda iki kez ödediğimiz taşıt pulu var ya, onun en az %35 artacağını bilmeniz lazım. Hatta bunu bir de tablolaştırmış. Ben de dün izin istedim kendisinden. Tabii ki kullanabilirsin ifadesini kullandığı için paylaşayım. Bakın şimdi size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Hakikaten içiniz sızlayacak, sızlamalı. Eylül 2021 ve Ekim 2021'de enflasyon üretici fiyat endeksi 0 çıkarsa %35.13 artacak yeniden değerleme oranı. 1 çıkarsa, ki bunun üzerinde çıkacağından eminiz, 35.5, 2-3 diye devam ediyor. Ozan her şeye rağmen bir de şunu hesaplamış. Olur ya kardeşim, gökyüzünden mesela bize bulgur, pirinç, mercimek, kuru fasulye, nohut, yulaf, arpa falan yağar. Yani bu insanların kaderine bu düşer, üretimimiz bir anda delirir, beklemediğimiz şey olur. Mesela üzüm üreticisine verilen 12,5 liralık fiyata acır birileri ve gökyüzünden hazır halde paketlenmiş üzüm düşer. Yani üreticinin elindeki malının fiyatı çok artmak zorunda kalmaz. Onu da hesaplamış. Demiş ki ulan ikisinde %1, hatta -2 hesaplayayım ben. Düşsün yani üretim fiyatları. Bak o zaman bile %34.63 artacak. Neden biliyor musun? Yani sen kafadan Kasım ayından itibaren yeniden değerleme oranına tabi devletle ilgili bütün ilişkilerinde %35 daha fazla para ödeyeceksin kardeşim. Tamam? Bak bu bilim. Bu bilim. Çünkü bilim ampirik bir şeydir biliyorsun. Yani deneye dayanır. Deneyle sana anlatmak istediğini gösterebilir. Görgül derler hatta biraz öz Türkçesiyle. Görgül. Oradan çıkanı görürsün. Yani elinle dokunamayabilirsin ama sonucunu anlarsın. Ve burada eksi çıksa bile sen %35'lik bir öpücüğe tabi tutulacaksın. O zaman soru şu değil mi kardeşim? Nasıl bir bekadır ki bu? İnsanlar yoksullaşırken, karınları doymazken, devlet bir yandan şişerken %35'lik zammını devlet alacak. Yani sen ne yaparsan yap alacak. Senin evinden alacağı emlak vergisinden alacak, işte suyun üzerindeki vergilerden alacak. Her türlü vergide seni öpecek ve %35 daha fazla öpecek. Bunu da önceden ilan edecek. Kasım ayının 3'ünden itibaren resmi gazetede yayınlanacak Kasım'ın ortasına doğru ve o yeniden değerleme oranı ile birlikte sen ne kadar öpüleceğini anlayacaksın. Soru, beka bunun neresinde? Bunun mesela doğa kaçkınlığıyla bir alakası var mı? İnsanlar özgür iradeleriyle nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşıyorlar. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bir partinin genel başkanını hiç ilgilendirmez. Diyanet İşleri Başkanı'nı zerre kadar ilgilendirmez. İnsanları ortaklaştıran, aynı toplum içinde dayandıkları ortak toplum sözleşmesinde onları bağlayan şey yasalardır. Ve o yasaların bizim de anayasamızda yazdığı gibi hiçbir yasa kaynağını anayasadan almadığı sürece uygulanamaz. Yeniden değerleme oranı bu yasaya tabi. Kaynağını anayasadan alıyor. Sen önceden insanlara diyorsun ki seni %35 daha fazla öpeceğim önümüzdeki sene. Sonra diyorsun ki devletin bekası için doğa kaçkınlarına dikkat edin. Hangi doğa kaçkınları? Devletler doğayla mı büyüyor? Hayır. Devlet dua ile büyüyorsa şunu yapalım mesela. Cumhurbaşkanının yetkisinde %35 uygulamasın. Desin ki insanlar 2 senedir pandemide anası ağladı herkesin ya. Uygulamıyorum. Uygulamıyorum kardeşim. %3 yeniden değerleme oranı. Hadi. Sonra da desin ki ben %3 uygulayacağım. Ülke olarak dua edeceğiz. Bak gör nasıl büyüyeceğiz. Niye yapmıyorsunuz bunu? Bilimle, akılla mücadele ancak bu noktaya getirebiliyor işte insanları. Ve ondan sonra insanlara anlatacak yalanınız kalmadığı zaman karşısına geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki beka, diyorsunuz ki dua, diyorsunuz ki kaçkın. Bunların kulaklarında çan sesleri çınlıyor. Bunların hepsi yalan. Gerçek demin sevgili Ozan kardeşimin, Ozan Bingöl kardeşimin oluşturduğu o tablo. O tablonun ötesine geçebilmek için bu ülkenin üretmesi gerekiyor. Bu ülkenin çalışması gerekiyor. Bunun için sağlam politikalar olması gerekiyor. Gerçekten liyakatli insanların görev başında olması gerekiyor. Ülkenin kamu bankalarının yönetim kurullarında bu işten hiç anlamayan, nohut kadar anlamayan güreşçilerin olmaması gerekiyor. Ana babanın, eşin, dostun, akrabanın, komşu kızının iş yerlerine, devlette üst düzey yerlere yerleştirilmemesi gerekiyor. Bunu yapmazsanız, yapamazsanız ondan sonra anlatacağınız hikaye bu üç kelimeyle başlıyor. Diyorsunuz ki beka, diyorsunuz ki dua, diyorsunuz ki bunlar da kaçkın çan sesi duyuyor zaten bunlar kulaklarında. Yiyen yiyor ama toplu olarak aynı tabloya dahil oluyoruz. Bu hafta iki tane kitap tanıtacağım size. Bir tanesini biliyorsunuz. Sevgili İlhan'ın kitabı Rüzgarımı Kestiler. Kitap son derecede iyi satıyor zaten şu anda. Ya kısacık bir kitap. Bu tarz kitaplara, bu tarz romanlara novella deniyor. Edebiyatta, yazın tarihinde öyle adlandırıyor. Kısa roman. İçinde aslında birbirine bağlı öyküler var bunun. Ama kitabı özellikle size okutma, tavsiye etme gerekçem bunun son derece şahsi bir öykü olması. Anlatması çok zor. Bakmayın siz kitabı tanımlayanların hepsi neredeyse gurbet duygusu üzerinden anlatmış. Hayır, burada sadece gurbet duygusu falan yok. Burada insanların kafalarında yetiştirilme tarzlarına, kültürlerine aykırı gerçeklerle nasıl yaşadıkları, yaşayamadıkları noktada nasıl yalnızlaştıkları anlatılıyor. Ve sevgili İlhan o kadar şahsi bir hikayeyle anlatmış ki size. Yani ağzımdan çıkan her cümleyle bunun içinden bir başlığı size vereceğim. Hani bugünün moda tabiriyle spoiler vereceğim gibi hissediyorum. O yüzden dikkatli kurmaya çalışıyorum cümlelerimi ama inanın bana hafta sonu için müthiş bir tercih olacak. Rüzgarımı kestiler. İkinci kitapta demin dedim ya bizim yaşamlarımız farklı kardeşim. Farklı yaşıyoruz. En güzeli de bu. Ben hayatını işte siyaset konuşarak, ekonomi konuşarak, gazetecilik yapmaya çalışarak geçiren bir insanım. Ama şuna hep çok saygı duydum. Çok da özendim o insanlara. O yüzden kitaplarını takip etmeye başladım. Başka türlü yaşayan, başka şeyleri önceleyen, bizim çok ilgi duymadığımız şeylere ilgi duyan ve bunu hayat tarzı haline getiren insanlar var. Bunlardan bir tanesi 4 ay kadar önceydi sanırım. Yaz başıydı. Beni aradı ve dedi ki, İşte önce kendini tanıttı. Ben dedi Gilbert Jeremia Barutçuyan. Buyurun dedim, nasıl yardımcı olabilirim? Ben dedi bu ülkenin toprağının altıyla ilgili bir insanım. Nasıl yani? Ben dedim mantarlarla ilgileniyorum. Gilbert ilginç bir adam. İstanbul'da doğmuş büyümüş. Daha sonra hayatının çok büyük bir bölümünü İsviçre'de geçirmiş bir mikolog. Ne demek mikolog? Mikoloji mantarla da ilgilenen bilim türü ama öyle bir bilim türü ki bu. Mesela üniversitelerde böyle kürsüler açılmamış durumda ama yine Gilbert'in kitabında anlattığı gibi mesela Fransa'da eczacılar, eczacılık okuyanlar fakültenin içinde mantar da okuyorlar. Ve Gilbert Makro Mantarlar diye bir kitap yazmış. Kitap şöyle kalın. Çok güzel bir kitap gerçekten. Hani diyebilirsiniz ki sana ne hayatın mantarla mı geçiyor? Hayır, burada anlattığı sadece mantar değil. Bu aslında bir ülkenin zenginliği, o zenginliği ne kadar kullanıp kullanmadığınız. Mesela uzun yıllar kendisinin de içinde yaşadığı ve bütün bu camianın içinde diploma verme yetkisine sahip olan tek kuruluş, VAPCO'nun bir üyesi olarak içinden çıktı, gerçek bir mantar uzmanı olarak çalıştı İsviçre'de. Bazı kantonların ne kadar mantar toplanabileceğine ilişkin sıradan köylüler için, kanton içinde ne kadar sıradan insan varsa onların ne kadar toplayabileceğine ilişkin kanunlar çıkarttığını anlatıyor. Ve mantarın tarihiyle birlikte Türkiye'deki örneklerini de hem de o kadar çok gezmiş ki doğusundan batısına, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her dağı arşınlayarak elinde kendi sopası o ufacık bıçağıyla bu mantar çalışmasını yaparak ülkedeki bütün mantarları da kayıt altına almış. Bana bunu ilk söylediğinde gerçekten çok anlaşılmaz gelmişti ama son 3 gün Elimde çok ilginç bir kitap olarak bulundu bu. Çünkü içinde muhteşem fotoğraflar da var. O fotoğraflarda mantarları da tek tek tanımlıyor ama başka bir şey daha yapıyor. Bilinen bazı yanlışların da üzerine gidiyor. Diyor ki insanlara, mesela şöyle şeyler söylenir. İşte yağmurdan hemen sonra toplandığında, ağacın üzerinden alındığında zehirlemez. Yanlıştır bu. Hayvan yiyorsa yiyin derler. Yanlıştır. Bazı mantarlar hayvanlara dokunmaz, insanları öldürür. Hatta insanlar hep şunu düşünürler. Mantarı yedim, ölmediğime göre bir şey olmadı. Öyle mantarlar vardır diyor ve örnek diyor ki 5 ila 7 gün sonra ilk belirtilerini zehirlenmenin fark edersin ve artık çok geçti. Bütün bunları tek tek kayıt altına alan, üzerinde konuşan, düşünen, bir şeyler yapmaya çalışan insanlardan bir tanesi. Gilbert Barutçuyan'ın Ginkgo Bilim'den çıkmış Makro Mantarlar kitabı. Hakikaten böyle ya farklı bir şey görmek istiyorum kardeşim. Ben yıldım hayatın gailesinden ulan. Ekonomi duymaktan, siyaset duymaktan, ottan çöpten. Hatta şunu da anlatıyor kitabın içinde. Beni en çok etkileyen bölümü de o oldu. Neden insanlar mantar toplar ki? Tamam karınlarını doyuruyorlar da. Ama bir ganimet hissinden de bahsediyor. Kendi başına aslında hayatını devam ettirecek şekilde. Belki insanlık tarihinin daha başına gittiğimizde hani o avcı toplayıcılıkta içimizde kalan avcılığı, toplayıcılığı bugüne de uyarlayan çok önemli bir kitap. Çok teşekkür ediyorum Gilbert Barutçuyan'a. Dediğim gibi Ginkgo Bilim'den çıkmış bir kitap Makro Mantarlar. İlginç bir değişik tecrübe olabilir sizler için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, haftanın son gündem yayınında da burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz hayat aynı yerden bakan insanlar değiliz. Bizim yaşamlarımız birbirine benzemiyor. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve aynı ülkenin içinde yalansız yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü devlet dediğimiz organın, hepimizin tepesinde gönüllü bir toplum sözleşmesiyle oluşumuna katkı verdiğimiz organın bizimle beraber yaşamasını istiyoruz. Bize rağmen değil ya da bizim ona rağmen direnmek zorunda kalmamamızı istiyoruz. Bunun yöntemi farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 senedir yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağımızdan adım kadar eminim ben. Bu yayın sürmeli o zaman. Benim de desteğim olsun da yani nasıl yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Vallahi şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayına destek olabilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kaydını izlemek için, sonrasında orada işte bir şeyler yapabilmek için. YouTube kanalıma lütfen abone olun. Bu zor bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden arayarak yapabilirsiniz. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresinde orada gördüğünüz kırmızı düğmeye dokunarak. Merak etmeyin, paralı pullu bir şey değil. Sadece bir tek mail adresi isteyecek sizden. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına destek verme durumu var. Öyle bir şans var. Katıl düğmesi var mesela. İsterseniz kullanabileceğiniz 3 ayrı baremde bu yayına destek verebilirsiniz maddi katkı. Yayın sürerken eş zamanlı olarak, online olarak yayına maddi destek verebilirsiniz. Bunun için işte Süper Chat uygulaması var, Süper Sticker uygulaması var falan filan. YouTube'da görürsünüz onu. Onun dışında ne yapabilirim sorusunun cevabı için ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben de size bunların yayına destek yöntemlerinin ne olduğunu topluca anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra haftanın son gazete yayını için burada olacağım ben. Uygunsanız sizi de beklerim. Değilseniz artık hafta sonu geldi. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinin yanında olduğu şahane bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize aynı zamanda çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.